السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin üzerine olsun. Nur suresindeyiz. Özellikle zinaya, zina ile ilgili erkek ya da kadına yönelik yapılabilecek olan iftiralara araç olarak kullanılan gözlerle ilgili, erkeğin veya kadının gözleriyle bakmasıyla ve bedenle ilgili Allah Teala'nın düzenlemelerini okuyacağız. 30 ve 31. ayetlerinde Nur Suresi'nin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil mu'minin. Mümin erkeklere söyle. Sonraki ayeti kerimede kullil mu'minat geleceği için erkekler ifadesini kullandık. Genel anlamda mu'minler. Mu'min erkeklere söyle. Yaguddu min absarihim. Gözlerini sakınsınlar. Harama bakmaktan, yasak olan şeylere bakmaktan sakınsınlar. Ve yahfazu furucahum. Irzlarını, namuslarını, iffetlerini korusunlar. Zalike ezka lehum. Böyle bir tavır, böyle bir davranış elbette kendileri için, onlar için çok daha nezihtir, çok daha şıktır. İnna Allaha habirun bima yasnaun. Allah onların yaptıklarından, hayat tarzı haline getirdiklerinden, alışkanlık haline getirdiklerinden haberdardır yaptıkları işlerden dolayı. Bu ayeti kerimenin hemen arkasından 31. ayetin girişi de aynen bu 30. ayetin erkeklere yönelik olan hitabın girişinin aynısı. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Gözlerini sakınsınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Ve ırzlarını, iffetlerini, namuslarını korusunlar. Hem erkeklere yönelik bir emir, hem kadınlara yönelik bir emir. Elbette gözler, zina ya da zina ile alakalı süreçlerin tamamı için ilk kapı niteliğindedir. Bu kapının kapatılmaması, açık bırakılması durumunda, ihmal edilmesi durumunda sonraki aşamalarda karşılaşılması muhtemel nahoş bütün olaylar söz konusu olabilecektir. Önemli olan önce gözlerin muhafaza altına alınması, sonrasında ırzın korunması kolaylaşmış olacaktır elbette. Her iki ayette de kullanılan kelimelere dikkatlerinizi çekmek isterim. Burada özellikle yahuddu min absarihim, yahudduna min absarihinne basiret kelimesi üzerinde durulur. Türkçede de zaman zaman bu görmek ve bakmak arasındaki bir fark söz konusu edilir. Görmek ayrı şeydir, bakmak ayrı şeydir. Basiret bu ikisinden de daha farklı bir şeydir. Basiret biraz görmenin de ötesinde, belki basit anlamda görmek de tercüme edilir ama bu görmek beraberinde bir idraki, bir kavrayışı, bir düşünceyi, bir zihinsel eylemi gerektirir. Basiret kelimesinde bu var. Ra'a kelimesinde, görmek dediğimiz kelimede bizatihi kafadaki gözlerle temas edilen şeyler için kullanılır. Bakmak dediğimiz nazar kelimesi sadece görmek değil, görmenin de ötesinde bakma kelimesi, yani biraz daha dikkatli bir şekilde süzmek anlamına gelir. Basiret de görülen ve bakılan şeyin zihindeki idrakini, tasavvurunu gündeme getirir. Bu kelimeleri niye izah ediyorum? Bu önemli. Burada yasaklanmış olan görmek ve bakmak değildir, idraktır. Yani yasaklanan husus görmeyin, bakmayın değil. Bu arzulu bir bakış, iradeli bir bakış ile alakalı olan bir yasaktır. Bu üç kavramın oturması, zihnimizde oturması adına şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Söz gelimi, durduğunuz yerde bir baktınız, bir araç geçti. Bu görmektir. Bir aracın geçtiğini gördünüz. Ama aracın geçtiğini gördükten sonra başka şeyle meşgul olmadınız, şöyle süzdünüz. Kısa ya da uzun bir süre baktınız ve devam etti. Bu nazardır, bakmaktır. Görmenin ötesine geçti, bu bakmaktır. Basar nedir? Araba geçtikten sonra arabanın modeli, arabanın içindekiler, arabanın seyri, arabanın gidiş amacı vesaireyle alakalı zihinde bir takım düşüncelerin uyandırılmasıdır. Basar budur işte. Dolayısıyla bir erkeğin bir kadına ve bir kadının bir erkeğe basarı bu anlamda düşüncesi, arzulu ve istekli bakışı bu anlamda yasaklanmıştır. Yasaklanan da elbette budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde Müslümanları bu tür tehlikelere karşı uyarmıştır. Özellikle sadece cahiliye döneminin veya sonra Müslümanların bulunduğu o coğrafyanın, ilk dönem Müslümanların bulunduğu coğrafyanın örf ve adeti, geleneği değil. Bugün modern dönemde bile benzer bir gelenek var, yollarda oturma geleneği. En modern şehirlerde bile yollarda dükkanın önüne bir sandalye atıp oturma biçiminde. Çay ocakları falan vesaireyi demiyorum. O da dahil olmak üzere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yollarda oturmaktan sakınınız dedir. Bunun üzerine Allah Resulü'ne dediler ki biz orada oturuyoruz, meselelerimizi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani bu bir nevi bizim için kaçınılmaz bir durum dediler. Allah Resulü dedi ki madem oturma zorunluluğu var sizin için, o zaman yolun hakkını vermeniz lazım. Yolun hakkı nedir ya Resulallah? Gözü haramdan sakınmaktır. İnsanlara rahatsızlık vermemektir. Yani geçişlere engel olmamak vesaire benzeri rahatsızlık vermemektir. Birisi geçtiği zaman selamı veriyorsa selamı almaktır. İyiliği emretmektir, kötülüğü nehyetmektir. Bu şekilde oturacaksanız oturun, değilse oturmak yasaktır. Bu yasak bugün de geçerlidir. Bunun amacı nedir? Kötülüklere yönelik bir koruyucu tedbir ortaya koymak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize söylediği budur. Şimdi hem kadınlar için hem de erkekler için kullanılan bu hükmün ya da ortaya konan bu hükmün, verilen bu emrin mahiyetiyle alakalı iki farklı rivayeti, iki farklı bakış açısını ortaya koymam gerekiyor. Hem erkeklere yönelik hem kadınlara yönelik gözlerini sakınsınlar. Özellikle bu açıdan gözün sakınılması erkek ve kadın için, bunun anlamıyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından, hayatından iki tane örnek, daha doğrusu birbiriyle çelişkili iki örnek. Şimdi birbiriyle çelişkili aslında öyle gibi görünüyor. Buradaki uygulamanın çelişkili olması imkanı yoktur. Aynı peygamberin uygulaması olarak. Dinin içerisinde hem öyle hem böyle eğer bir uygulama varsa burada hadisin arka planını, o rivayetin arka planını iyi okumak lazım. Yoksa çelişki falan değil bu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annelerimizle, hanımlarıyla birlikte otururken, Ümmü Seleme ve Meymune validemizle otururken, orada Abdullah İbni Ümmi Mektum, gözleri görmeyen bir sahabi içeri girdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına dedi ki hadi kalkın ve örtünün dedi. Karı koca olarak peygamber hanımla birlikteyken normal bir haleti ruhiye içerisinde, ama kişi gelmesine rağmen dedi ki kalkın örtünün dedi. Haklı olarak annelerimiz dediler ki ya Resulallah, onun gözü görmüyor ama dedi. Doğru ya. Yani bir kadının kendisini koruma altına almasının esprisi nedir? Yani göz gören erkek bir gözün bakışlarından sakınmaktır. Gözü görmüyor dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynen şu ifadeyi kullandı. Siz de mi onu görmüyorsunuz dedi. Şimdi bu cümleyi kullandığımız zaman, sadece bu hadis üzerinden hareket ettiğimiz zaman, biliyorum hayatın çekilmez bir hale geleceği muhakkak. Evet, hayat yaşanmaz çünkü. Herkesin gözü görüyor. Gözü kör olanlarla, görmeyenlerle bile böyleyse, gerisini düşünün, olmayacak bir şey değil mi? Bir başka rivayet, bunları uzlaştırmaya çalışacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mescidinde, tabii Allah Resulü'nün mescidinin bitişiğinde onun hanımlarının her birisine ait hücreler, odalar var. Allah Resulü Hazreti Ayşe ile birlikteyken mescitte Habeşli bir takım köleler ya da işte insanlar, Müslümanlar o mescidin içerisinde kılıç kalkan oyunu mudur, tiyatro mudur, piyes gösterisi midir? Yani bir etkinlik yapıyorlar diyelim mescidin içerisinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye dedi ki izlemek ister misin sen de dedi. Peygamber aleyhisselam kendisi o pencereden izliyordu. İzlemek ister misin dedi. Tabii ki dedi. Ve Hazreti Ayşe diyor ki ben başımı Allah Resulü'nün omuzlarına koydum ve pencereden uzun bir süre o etkinlikleri izledim. Erkeklerin etkinliğini. Sonra dedi ki bana yeter mi? Kafi dedi. Ve bunun üzerine biz de çekildik odamıza. Bu ne oldu peki? Hem öyle hem böyle mi? Ya öyle ya böyle mi? Ya da hiçbiri mi? Bu hadisin arka planıyla alakalı dikkat etmemiz gereken bir şeydir. Şunu da ifade edeyim. Bir tane hadis okumakla hüküm verilmez. Tıpkı bir ayet okumakla hüküm verilemediği gibi. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri görmeyen sahabiye karşı annelerimizin örtülmesini istemesinin anlamı şudur. Ümmete örneklik olmak açısından anlamı şu. Bir kadının bir erkeğe olabilir ki farklı bir niyetlerle bakma ihtimali olabilir. Müslümanlar bu konuda biraz daha temkinli ve ihtiyatlı davranmak zorundadırlar. Mutlak bir yasak değildir. İhtiyatlı davranmak zorunda. Arzulu ve istekli bir bakışa neden olacaksa bir kadının erkeğe bakması da bu anlamda meşru değildir noktasına gelir. Çünkü diğer uygulamada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye bizatihi erkeklerin etkinliğini izletti. Mutlak anlamda yasak olsaydı bunu yapmazdı Allah Resulü. Bu yönüyle serbest bir alan var ama bu serbest alanda bir kritik nokta var. O da nedir? Arzulu ve istekli bir bakışın fitneye sevk edecek, haram işlemeye, günah işlemeye sevk edecek bir bakış söz konusu olacaksa, kadının erkeğe bakmasında da bir sınırlama, bir kısıtlamanın olması gerekir. Erkeğin zaten bu anlamda uzun süre bakması mutlak anlamda tartışmasız, o ayrı bir konu. Burada bu meseleyi bu şekilde ifade ettikten sonra bir parantez mi açayım yoksa doğrudan mı söyleyeyim, kitabın ortasından mı söyleyeyim? Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın hayatında, ashab-ı kiramın uygulamalarında kadınların düzenlediği bir etkinliği erkeklerin izlediğine dair bir tek örnek bulamadım ben. Müslümanlara ithaf olunur. Çağın gereği, modern şartların gereği olarak bu tür sapkınlıkların, bu tür ahlaksızlıkların, bu tür yanlışların da maalesef Müslümanların kendi kendilerine icat ettiği bir süreç olduğunu söyleyeyim. Bunu Müslümanların, vakıfların, cemaatlerin, derneklerin yaptığı şeyler olarak söylüyorum. Bizim mahallenin dışında olan insanların yaptıklarından bahsetmiyorum. Onlar ayrı bir yerde. Müslümanların kendi kendilerine bu tür etkinlikleri yapmış olmasının acaba temeli nedir? Hiçbir temeli yoktur bakınız. Erkekler bitti. Erkeklerin köküne kibrit suyu döküldü. Bu işleri yapması gereken kadınlar piyasaya sunuldu. arz-ı endam podyuma çıkar gibi Müslüman kadınlar, örtülü kadınlar, bilmem nasıl kadınlar erkeklere arz-ı endam edecekler. Hayır, bu olmaz. Bunu kim yaparsa yapsın yanlıştır bakınız. Herkesin Müslüman olma zorunluluğu yok. Evet, herkesin Müslüman olma zorunluluğu yok. Ama birisi ben Müslümanım diyorsa yaptığı işleri de Müslümanca yapmak zorundadır. Yaptığı gayri İslami işleri İslam'a mal etmenin de, Müslümanca bir iş olduğunu söylemenin de, çağın gereği olduğunu söylemenin de, zamanın ruhu olduğunu söylemenin de bir safsatadan öteye geçmeyeceğini hatırlatayım. Allah'tan korkun, Müslümanca hareket edin. Özellikle din adına hareket edenler bu işlere biraz daha dikkat etmesi gerekir. Diğer faaliyetlerden bahsetmiyorum. Normal sıradan bir etkinlikle alakalı durumdan bahsettiğimi tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla bakın burada erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere bakmasıyla alakalı bu hükmü sadece laf olsun diye değil, Allah Resulü'nün hayatındaki uygulamalarıyla evet bilmek, öğrenmek ve tabii gereğini yerine getirmek durumundayız. Müslüman olmamız bunu gerektirir. Ve sonraki ayette Allah Teala Müslüman kadınlara, mümin kadınlara yönelik emirlerini getirir. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara söyle. يَعْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Gözlerini sakınsınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Gözlerini sakınsınlar diye tercüme ediyorum. Basiret kelimesini mecburen başka türlü tercüme etmiyorum. İzah ettim. Muhtemelen anlaşılmıştır. Bakışlarını sakınsınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ İffetlerini korusunlar, ızlarını korusunlar. Bu cümle erkekler için de kullanılmıştı. Ama sonra bu mushafın yarım sayfaya yakın bölümü sadece kadınlarla alakalı biraz daha hükümlerden bahsediyor. Yani bu ayetin içerisindeki muhteva itibariyle konuşmak gerekirse, kadınların bu konudaki sorumlulukları erkeklerin sorumluluklarından biraz daha fazla, biraz değil daha fazla. Yapı itibariyle, fıtrat itibariyle bunu gerektiriyor. Yani erkeklerin koruması ve korunması gereken alanlar kadınlara nispeten daha azdır elbette. Kadınların çok daha farklı ve çok daha fazla koruması ve korunması gereken tarafları var. Bu da yaratılıştan kaynaklanan, cazibeden kaynaklanan bir durumla ilgilidir. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Bunu söyledikten sonra وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Biraz ayeti bölerek gideceğim. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Zinetlerini açmasınlar, göstermesinler. Bu dersler boyunca ben bir şablon cümle kullandım. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir kavram Türkçede de aynı telaffuzla kullanılıyorsa o Kur'an kavramının tercümesinde mutlaka bir sorun bekleyin. Bir anlama problemi vardır kesinlikle. Telaffuz aynı telaffuz. Kur'an kullanıyor, Türkçede de geçmiş kullanılıyor. O Türkçe telaffuzun anlamı Kur'an'daki anlamının aynısı olmayacağı için çeviri problemi, anlama problemi mutlak surette ortaya çıkar. Buyurun bir örnek. Ziynet kelimesi. Türkçede ne için kullanılır? Süs. Süs. Tek kelimeyle. Bu süsü sağlayan aksesuar, takım, bunlar da işin kapsamı. Ama süs. Kelime olarak süs. Peki burada وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ deyince süslerini göstermesinler, yani parmağındaki yüzüğü, kolundaki bileziği göstermesinler anlamında mı? Bu şekilde yapılan yorumlar da yok değil, var. Ama mesele o değil ki. Bu ayet-i kerimede 3 defa aynı cümle tekrar ediliyor. 3 defa kadınlarla alakalı aynı ayetin içerisinde وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ diyor. Ziynetlerini göstermesinler ifadesi var. Buradaki ziynetle kastedilen şey elbette kadının bedenidir. Kadının kendi bedeni. Yani aslında güzellikleri anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ O ziynetlerini, güzelliklerini göstermesinler. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Ancak kendiliğinden görünenler hariç. Kendiliğinden görünenler gösterilebilir. Gelecek izahı Allah Resulü'nün Dolayısıyla kendiliğinden görünenlerin dışında bir kadının güzelliklerini göstermesi, teşhir etmesini Allah yasaklıyor. وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ve başörtülerini yakalarının ya da göğüslerinin üzerine, üstüne salsınlar, bıraksınlar. Başörtüsü İslam'da yoktur dediğimiz zaman yanlış bir cümle olduğunu zannetmeyin. İslam'da başörtüsü yoktur. İslam'da bedenin örtüsü vardır. İslam bütün bedenin örtülmesini emreder. Başörtüsü başörtüsü diye diye sadece kafanın örtülmesinden ibaret bir tesettür modeli geliştirdik. Hayır. İslam'da başın örtülmesi yok bakınız. Başın örtülmesi cahiliye döneminde de var. Cahiliye kadınları da örtülmüştür. Başını örter ama sadece. Allah ne diyor? Bihumurihinne ala cuyubihinne. Yanlarına, yakaları üzerine, boyunları üzerine başörtülerini salsınlar diyor Rabbimiz. Bu cümlelerin izahı biraz gerekir. Burada özellikle gözlerle alakalı, bakmayla alakalı dörtlü bir tasnif yapayım, geçeyim sonra ayetin izahına. Erkeğin erkeğe karşı avreti göbekle diz arasıdır. Allah Resulü'nün belirlediği şey. Hatta diz de avretten olarak sayılır. Yani erkeğin erkeğe, zaten kadının erkeğe bakması da aynı şekildedir. Erkeğin bile erkeğe bakmasının haram olduğu bölgeler dizle göbek arasıdır. Kadının kadına karşı avreti de aynı şekildedir. Erkeğin erkeğe karşı avreti neyse, kadının kadına karşı avreti de gösterilmemesi ve bakılmaması gereken yerler de aynıdır. Müslüman olmayan kadınlar hariç. Bir Müslüman kadının Müslüman olmayan kadınlara karşı avreti bir kadının erkeğe karşı avreti gibidir. Anlatabildim mi? Sonra ayet-i kerimede bu gelecek çünkü. Bir Müslüman kadın bedeninin tamamı Müslüman olmayan kadınların görmesi yasaktır. Erkek gibidir Müslüman olmayan kadınlar. İslam kuralına göre bu böyledir. Aynı yorgan altında bile olsa erkeğin erkeğe ya da kadının kadına yaklaşmasını Allah Resulü bu anlamda da yasaklamıştır mesela. Kadının erkeğe karşı avretine bakarsanız yabancı bir kadının el ve yüz hariç ayet-i kerimede ifade edilecek üzere yani kendiliğinden görünen el ve yüz hariç bedenin tamamı avrettir. Dolayısıyla bu anlamda bakmak yasaklanmıştır. Kadının tabii bu özellikle kendi mahremlerine Allah'ın sayacağı yakın akrabalarına baba, oğul, kardeş, koca vesaire gelecek şimdi. Bunların dışında yabancı olan erkeğe karşı avreti kadının bütün bedenidir. Kendiliğinden görünen el ve yüz hariç. Bu açıdan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir insanın bir kadını görebileceğini, bir kadına hasbel beşer bakabileceğini evet dikkate alır. Fakat peşinden der ki Hazreti Ali üzerinden bize bir mesaj gönderir. Art arda bakma. Bakışlarını ard arda sürdürme, devam ettirme. İlk bakış senin lehine olsa da ikinci bakış senin aleyhinedir. İlk bakışta problem yok. Görmek hatta bakmak da bir problem değil. Ama arkasından bakışı devam ettirmek bir basirete, bir basara dönüşüyor ki Allah Resulü bu senin aleyhinedir, lehine değildir dedi. Peki bir erkeğin, doktorun mesela bir tabibin, bir kadının muayene ve tedavisi için bakma durumuyla alakalı ne denebilir? Burada elbette fetva makamında değilim. Bunda farkındayım. Haddimi de bileyim. Ama özellikle belirteyim. Bir kadının hayati önem arz eden bir tedavisi ile ilgili başka kimsenin olmadığı bir ortamda elbette sağlık dini kurallardan öncelikli gelir Allah'a göre. İnsanlar bunu tercih etmeyebilir ama bu bir meşruiyet midir? Evet bir meşruiyettir. Allah Teala buna elbette ruhsat verecektir. Vermiştir de Allah Resulü. Yani tedavinin, insan sağlığının, insan hayatının önem arz ettiği durumlarda Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının ikinci planda kalması da söz konusu. Ama hayati önem arz eden konularda. Yani kadınların estetik gibi durup dururken alternatif benzeri şeylerle alakalı olarak bir erkek doktorun muayenesine başvurması veya bunun muayenesinin yapılması elbette aynı statüde meşru olmayacaktır. Erkeğin kadına karşı avreti ise Erkek yabancı ise göbekle diz kapağı arasındadır. Yani bir kadın yabancı bir erkeğin göbekle diz arası dışındaki yerlerine bakmasında bir sakınca yok. O bakmanın da az önce vurguladığım hadiste de söylediğim gibi dikkatli olması lazım, ihtiyatlı olması lazım. Ama meşruiyet çerçevesi itibariyle evet bir erkeğin kadına karşı avret mahalli de göbekle diz arasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu bakışların, bak bu ayeti kerimede bu mutlak söylendi. Ama Allah Resulü buna dair bir takım istisnalarla alakalı hükümler de ortaya koydu. Evleneceği bir kadına bir erkeğin bakmasıyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhsat verdi. Hatta ruhsat bir tarafa emir verdi. Muhire bin Şube bir kadına talip olmuştu. Allah Resulü bunun talip olduğunu öğrendiği zaman Muhire bin Şube dedi ki sen gördün mü kadını? Hayır. Git gör dedi. Görmeniz lazım dedi. Çünkü onları görmeniz, evet, onlarla kendi aranızda bir ünsiyetin, bir muhabbetin oluşmasına vesile olur. Görmen lazım, görmeden değil. Hani bizde görücü usulü falan eski usul derler ya, anne baba gördü, damat da tazifaf gecesinde gördü. Yok böyle bir safsata, bu din değildir. Bu İslam değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, talip olunan kızın, kadının erkek tarafından mutlak surette görülmesini ve bunun da muhabbeti ve ünsiyeti peydah etmeye vesile olacağını hatırlatır. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki bir kadının kendiliğinden görünen kısımları hangileri? İlla ma zahara minha. Beden olarak el ve yüzüdür. Kimi müfessirler de buna süs olarak elbisesini, yüzünü söylemişler ama çok da isabetli değil, onu hatırlatayım. Söylüyorum ama isabetli olmadığını hatırlatayım. Niye? Çünkü Allah Resulü'nün bu konuda getirdiği yorumun üzerine bir başkasının bir yorum koyma hakkı olmaz. Kim olursa olsun. Allame-i Cihan da olsun. Bütün ümmetin alimleri de olsun. Allah Resulü'nün getirdiği bir sınırın üzerine kimse bir sınır koyamaz. Bir kural koyamaz. Bir tercih olabilir. Ben böyle örtününce daha rahat ediyorum. Bu ayrı bir konu. Bakın bundan bahsetmiyorum. Bir meşruiyet çizgisi olarak diyorum. Evet, bir kadının kendiliğinden görünen kısımları nedir? El ve yüzdür. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi baldızı, Hazreti Ayşe'nin de kız kardeşi olan Esma, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma üzerinden bize hatırlatır. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü ile birlikteyken Esma üzerinde ince bir elbiseyle geldi. İnce bir elbise var üzerinde. Esma da o dönemde ergenlik yaşını geçmiş bir bayan. Allah Resulü onu görünce yüzünü çevirdi. Aniden karşılaşınca yüzünü çevirdi ve sonra dedi ki ey Esma dedi. Bir kadın adet görmeye başladığı zaman, yani bu ergenlik yaşına geldiği zaman şunlardan başka, yüzünü işaret etti böyle, şuradan ve şuradan başka bir yerini göstermesi caiz değil, uygun değil dedi. İşaret ederek, yüzünü ve ellerini işaret ederek bunlardan başkasını göstermesi, görünmesi uygun olmaz bir kız ulu çağın ergenlik yaşına ulaştığı zaman dedi ve sınırını koydu. Hem ince elbiseye yönelik bir eleştiri hem de el ve yüzün mutlaka örtülmesinin şart olmadığına dair de bir hatırlatma. Kadının yüzünü örtmesi zorunlu değil. Zorunlu gören görüşler var biliyorum. Bu evet kimi insanların kendi içtihatlarıdır. Fitne veya benzeri bir takım unsurları devreye sokarak bunu söyleyenler olabilir. Saygıyla karşılarım ama bunun bir zorunluluk olduğunu söyleme imkanımız olmaz. Bu bir tercih meselesi olabilir. Tıpkı kıyafetin şekliyle alakalı bir tercih meselesi olduğu gibi. Yani bu coğrafyanın doğusunda olan Müslüman kadınların örtü biçimi, giydikleri kumaş şekli farklıdır. Batıda farklıdır, kuzeyde farklı, güneyde farklı. Mesele o değil. Mesele bir kadının beden hatlarını göstermemesi kadar geniş ve örtmeye müsait bir elbise olmasıdır. Ve de el ve yüzün dışında bunun kapatılması. Bunu sağlayan neyse, adı ferace mi olur, adı pardesü mü olur, adı ne olursa olur. Ama neticede bedenin hatlarını ayaklar da dahil olmak üzere göstermemesi şartıyla. Evet, zihninizde biliyorum. Pantolon ne alemde? Bedenin hatlarını göstermeyen pantolon var mı ki kadınlar için? O anlamda söylüyorum. Yani çarşafın altına, pardesün altına bahsetmiyorum. Sadece pantolon. Yani üstümdeki altı şişhane gibi bir şey. Böyle bir kıyafet İslami değildir. Herkesin kendi tercihi olabilir. Herkesin kendi tercihi olabilir. Ama bu kıyafet İslami'dir mi derseniz, vallahi Allah'ın Resulü'nün sünnetine de tamamen taban tabana zıt bir kıyafettir. Bunu da hatırlatalım. Boşuna heveslenmeye gerek yok. Örtülü değildir bunların adı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın literatüründe kâsiyâtun âriyattır. Örtülü çıplaklardır. Erkeğin kadının yüzüne bir ihtiyaç olmadan bakması elbette uygun değildir. Bir ihtiyaç. Bu tıbbi bir tedavi olabilir. Bu bir talip olma durumu olabilir. Bir soru cevap olabilir. Tanınması gereken ya da işte tespiti, teşhisi gereken bir durum olabilir. Bu olabilir. Ama böyle karısına bakar gibi bir kadına bakmak ya da kocasına bakar gibi bir erkeğe bakmak elbette bir kadın ve bir Müslüman erkek için uygun değildir. Bu illa ma zahara minhanın el ve yüzü kapsadığını Allah Resulü'nün sünnetinden, uygulamasından ve sözlerinden hareketle tespit ettik ama beraberinde şunu da söyleyelim. Mesela bir kadının namaz kılarken ellerinin ve yüzünün açık bir şekilde namaz kılmasının caiz olmadığını söyleyen hiç kimse yok. E demek ki avret değildir. Demek ki gösterilmesi sakıncalı olan yer değildir. Değildir ki bir kadının yüzü açık ve eli açık bir vaziyette namaz kılabiliyor. Değilse eğer gösterilmesi yasak olan bir şey olsaydı bunu elbette caiz görmeme şeklinde bir hüküm ortaya çıkardı ki böyle bir hüküm söz konusu değil. Ayaklar el gibi değerlendirilmemiştir. Bu konuyla alakalı da farklı görüşlerin olduğunu hatırlatayım. El ve yüz üzerinde duruyorum, ayak üzerinden demiyorum. Burada özellikle kadının yüzüne bakmanın, belli bir ihtiyaca binaen bakmanın meşru olması sıradan değil, rastgele değil, sürekli değil. Erkeğin kalbinde bir arzunun ortaya çıkmamasına bağlıdır. O basiret, o bir idrake, bir zihinsel meşguliyete neden olmaması şartına bağlıdır. Bundan emin olmak durumundadır. Değilse elbette böyle bir bakış da yasaktır. Sonra ayeti kerimede وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُورِهِنَّ dedi. عَلَى جُوبِهِنَّ başörtülerini yakalarının ya da göğüslerinin üzerine salsınlar. Cüyub dediğimiz burasıdır. Ben göstererek söyleyeyim. Cüyub yani şurası. Göğüs ve aşağı kısımdır. Boyun ve aşağı kısmın adıdır. Bu göğüslerini ve yakalarının üzerine bıraksınlar ifadesi. Burada humur kelimesi geçer. Kavramın tespiti ve teşhisi anlamında önemli. Bir humurihinne, humur. Humur, himar kelimesi. Bunun çoğuludur. Başörtüsü demektir. Himar kelimesiyle hamr yani şarap ve içki anlamına gelen hamr aynı kökten türer. Aynı kökten gelen kelimedir. Ha, mim ve ra. İkisinin de kökü aynıdır. Hamr, içki, uyuşturucu, sarhoş edici her şeyin adıdır hamr. Himar da başörtüsünün adıdır. Alaka ne? Birisi kafayı dışarıdan öter, bunun adı himar olur. Birisi kafayı içeriden örter, sarhoş eder, algıları kapatır, bunun adı da hamr olur. Dolayısıyla hamr ve himar arasında kafanın içi ve dışı ile alakalı bir ilişkin olduğunu hatırlatmış olalım. Vel yadribne ifadesi, kavramlar önemli. Başörtüsünü bağlasınlardan ziyade vel yadribne kelimesi kullanılıyor. Darabe kelimesi. Darp kelimesinin kullanılması ilginçtir. Razi'nin de dikkat çektiği üzere Fahrettin Razi'nin burada vel yadribne kelimesinin kullanılması ki bu başörtülerini salsınlar dedik ama buradaki yadribne bi humurihinne öyle bir başörtüsünü yapsınlar ki yadribne çözülmeyecek, kolay düşmeyecek şekilde. Hani bazen böyle kimi Müslüman ülkelerdeki kadınların üzerlerine attıkları zaman bir hafif bir rüzgarla bile gider ya, öyle değil. Öyle bir bağlayacaksın ki iyice örtülmüş olması lazım, tamamen kapatmış olması lazım, hemen düşmemesi lazım. Hatta bir zalim eline attığı zaman bile çekememesi, indirememesi lazım mesela. Vel yadribne, sağlam bağlanmasını ifade eden bir kelime kullanıyor Rabbimiz. Ala cübihinne, dediğim gibi yakalarının üzerine bıraksınlar. Cahiliye döneminde kadınların başörtüleri yoktur zannetmeyin. Başörtüleri var. Başları örtülü. Hepsinin mi değil belki ama başların örtülmesiyle alakalı bir kural var. Fakat yakalarının örtülmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bu gelenek zaten var. Din ne yapıyor bunu? Vahiy ne yapıyor? Bunun sınırını belirliyor. Yakalarının üzerine bıraksınlar. Yani göğüslerini kapatsınlar. Müslüman kadınlar da buna bir formül buldular. Burayı sıktılar. Boğaz zaten her halinden belli. Yani başörtüyü yakanın üzerine bırakmamak için direniyor. ithaf edilir. Bu göğsün görülmemesi durumunda bunu telafi eder mi? Bilmem, ben müftü değilim, fetva verici bir durumda değilim. Ama başörtüsünün İslam'a göre, vahye göre şekli yakaların üzerine bırakmaktır. Başı deve hörgücü gibi bağlamak değildir. Bu ifade bana ait değil. Allah Resulüne aittir. Deve hörgücü gibi baş bağlamayı Allah Resulü, evet, cehennemlik bir kadının vasfı olarak nitelendirir. Bunu daha önceki hadislerde de hatırlattığımı, söylediğimi hatırlıyorum. Burada özellikle bu kavramın, yani başörtülerini taksınlar değil de başörtülerini yakalarına ve göğüslerinin üzerine bıraksınlar cümlesinin bize hatırlatması gereken bir şey var. Bakın, Türkçe'ye de İngilizce'den geçen bir dekolte diye bir kıyafet biçimi var. Dekolte. Dekolte aslı İngilizcedir. Dekoltenin İngilizce'deki karşılığı ne biliyor musunuz? Kol İngilizce'de boyun demektir. Boyun. Boyunun adı İngilizce'de kol demektir. Dekolte o boynu açmak demektir. Boynun açılması, omuzların açılması işine dekolte denir. Ve kol kelimesi mesela kaş kol, boyuna atılan şeydir. Kol oradan geliyor mesela. Kolye, boyuna takılan şeydir çünkü kolye. Dolayısıyla bu dekolte kıyafetin tam muadilidir, karşılığıdır. Cahiliye dönemi kadınlarının kıyafet biçimi. Başörtüsü olsa da göğüs ve boyun açık, işte buna dekolte. Allah Teala diyor ki hayır, başınızı örtmekle olmaz. Aynı zamanda yakalarını ve göğüslerin üzerine de bırakmaları gerekir. Bunu söylemiş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hükmü, bu indirilen ayetleri Müslüman kadınlara okumasından sonra bu kadınların kimisi çarşıda pazarda bu ayetleri öğrendi. Kimisi öyle, kimisi peygamberden bizzat ilk indiği anda öğrendi ama kimisi daha sonra öğrendi. Telefonla falan birbirine haberdar etme gibi bir durum da söz konusu değil. Hazreti Ayşe annemiz bu tabloyu anlatır. Allah Ensar kadınlarına, bir başka rivayette Muhacir kadınlarına rahmet eylesin. Ne iyi kadınlardı. Allah'ın bu örtünme emri indiği zaman, başörtülerini yakaları üzerine bıraksınlar emri indiği zaman, çarşıda pazarda yürüyen bu kadınlar, fazladan dış elbiselerini, dışarıdan giydikleri, üstlerine giydikleri dış elbiselerinin bir parçasını yırtıp kesip üzerlerine attılar, yakalarını üzerine örtecek şekilde kapandılar, öyle eve geldiler. Çantaya uygun ayakkabı, ayakkabıya uygun eşarp, eşarpa uygun manto değil, o arayışa girmediler. Anında, ayetin uygulaması böyle olur. Ne acelen var? Ne acelesi vardı ki? Ayet indiyse muhatapsın. Hele büyüyelim sonra, değil büyüyelim sonra. Pazardan eve gelmeye kadar tahammülü yok Müslüman kadının. Müslüman kadınlar böyle örtündüler. Böyle bir ayet olduğu zaman kem küm değil. Ama fakat lakin diye cümleye başlamadı çünkü imanın bir emri söz konusu olduktan sonra lakin fakadan sonrası gelen çoğu cümlenin adı şirktir. İsyandır ve küfürdür. Allah Teala böyle dedi. İyi ama da şöyle. Evet, bu artık küfre doğru giden bir cümlenin geleceği bellidir. Müslüman kadınlar bunu yaptılar. Ayet anında uygulamaya konuldu ve Müslümanların hayatları üzerinde görüntülendi. Allah Teala çünkü bunu istiyordu Müslüman kadınlardan. Bizden de, hepimizden de. Ve sonra dedi ki Rabbimiz وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. İkinci kez geldi bu cümle, bakın. Ve ziynetlerini göstermesinler. Yani güzelliklerini teşhir etmesinler. Güzelliklerini göstermesinler. Ancak kime gösterebilirler? Ve sayıyor Allah Teala. İlla li bu'uletihinne. Kocalarına. Ev âbâihinne. Babalarına. Ev âbâi bu'uletihinne. Kocalarının babalarına, yani kayınpederlerine. Ev ebnâihinne. Kendi oğullarına. Ev ebnâi bu'uletihinne. Ya da kendi kocalarının oğullarına, yani başka bir kadından olan oğlu, üvey oğlu yani. Kadının kendi kocası, evlendiği kocasının başka kadından olan üvey oğluna. Onlara da aynı şekilde gösterebilir. Ev ihvanihinne, erkek kardeşlerine. Ev beni ihvanihinne, erkek kardeşlerinin oğullarına. Ev beni ehevatihinne, kız kardeşlerinin oğullarına. Ayrı ayrı söylüyor. Ev nisaihinne, işte bu. Ev nisaihinne, Müslüman kadınlara gösterebilirler. Kendi kadınlarına ifadesi Müslüman kadınlara. Ev ma meleket eymanuhunne, elleri altında bulunan cariyelere, cariyelerin herhangi bir şekilde fark etmez. Müslüman olup olmaması önemli değil. Elleri altında bulunan cariyelere, hür kadın değil. Ve bir de evit tabiine gayri ulil irbeti miner rical. Ve ellerinin altındaki bu kendilerine tabi olan, ellerinin altında hizmet eden, kendilerine tabi olup da kadınlara karşı arzusu kalmayan erkekler. Kadınlara karşı arzusu kalmayan erkekler. Bunlara gösterebilirler. Ve bir de evit tiflillezine lem yazharu ala avratin nisa. Kadınların mahrem yerlerinin farkına varmayan, mahremiyetinden habersiz, cinsel duygularla alakalı hiçbir anlayışı, düşüncesi olmayan yaşta küçük çocuklara gösterebilirler. Bunların dışında ziynetlerini, güzelliklerini gösteremezler. Tabii bu burada bu ayet-i kerimede sayılan kocalar, oğullar, kardeşler vesaire, bunların her birisinin kapsamı ayrıdır. Yani bir kadının kocasına gösterebileceği bedeniyle babasına veya kardeşine veya yeğenine gösterebileceği bedeninin kapsamı aynı değil elbette. Bunu sünnet-i seniye ne yapar? Belirlemiş olur, çerçevesini çizmiş olur. Bu özellikle sayılanlar aslında evlenmenin de kendilerini haram kıldığı kimselerdir dikkat ederseniz. Özellikle baba, kocanın babası, oğul, kocanın oğlu, kardeş, yeğenler vesaire. Bunlar aslında nikahı haram olan kimselerdir beraberinde. Ayet-i kerimede dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Süt kardeşliği ile alakalı herhangi bir hükümden bahsedilmedi. Nisa suresinin 23. ayetinde süt kardeşleriyle, süt anneleriyle nikah zaten haram. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir kural hatırlatmıştı. Diyordu ki, neseben haram olanlar, soy itibariyle haram olanlar, süt itibariyle de haramdır. Yani süt kardeş, kardeş gibidir. Kardeş neyse süt kardeş o. Anne neyse süt anne o. Teyze neyse süt teyze o. Amca neyse süt amca o. Devam edin. Nesep olarak ne haramsa, süt olarak da o haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam noktayı böyle koydu. Dolayısıyla burada anlatılanlar, baba, oğul, yeğen vesaire, bunlar süt yeğen, süt baba, süt oğul, süt ev, bunların hepsi aynı şekilde elbette geçerlidir. Bu Allah Resulü'nün koymuş olduğu kurala göre. Ve burada özellikle bir erkek türünden daha söz edildi. اَوِتْ تَابِعِينَ غَيْرِ اُلِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ Kadınlara karşı arzusu olmayan erkekler dedik. Burada herhangi bir yaş söz konusu değil bakın. Bir yaş sınırı koymuyor. Şöyle yaşlı, böyle yaşlı demiyor ya. Sadece kadınlara karşı arzusu kalmamış derecede yaşlı olan, bir kabiliyeti olmayan, bir ihtiyacı olmayan kişi anlamında. Bu erkeklere de bir kadının ziynetlerini göstermesinde, yani dizle göbek arası değil elbette, bedenin diğer uzuvlarını, babasının görebildiği saçı gibi, işte kolları gibi, bunları göstermesinde bir sakınca olmadığını Rabbimiz hatırlatır. Tabii ihtiyatlı davranmak her zaman için uygundur. Çünkü burada yaşlı var, yaşlı var, Allahu alem diyelim. Bir de muhannes alakalı bir uygulama da var. Muhannes yani hem kadınlık eğilimi var hem erkeklik eğilimi var. Yaratılıştan gelen, nadir de olsa toplumda zaman zaman karşılaşabileceğimiz bir örnek. Allah Resulü döneminde de bunlar var. Yani bir taraftan bakıyorsunuz kadın eğilimi baskın, bir taraftan bakıyoruz erkek eğilimi baskın. Bunlar hunsa diye geçer. Hunsa diye geçer. Ne erkektir ne kadındır. Bunlarla ilgili Allah Resulü'nün eşleri, annelerimiz normal bir kadın muamelesine tabi tutmuşlar. Nasıl olsa bunlar erkeklik özellikleri yok diye. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da şahit olduğu bir ortamda hunsa olan birisi peygamber hanımlarına işte şirinlik yapıyor, eğlence yapıyor onlara. Taif kabilesinin reisinin kızlarının tasvirini yapıyor. Şehveti tahrik edici bir takım tasvirler, şiirler halinde konuşuyor. Allah Resulü bunu görünce ben bunların bu işlere aklının ermediğini zannediyordum dedi. Fakat bundan sonra bunlar asla yanınıza girmesin dedi. Hunsa'nın da buna dair böyle bir uygulaması olduğunu belirtmiş olalım. Bir de çocuklar dedi, çocukların yaşıyla alakalı mahremiyetten habersiz. Kadınlarla cinsellikle alakalı bir mahremiyet duygusu haberi olmayan, bilgisi olmayan çocuklar. Standardı Allah böyle belirledi. Çocuğun yaşını söylemedi. yaş değil bakın, kadınların mahremiyetiyle alakalı bilgi sahibi olup olmama kriterini getirdi. Küçüklükten dolayı neyin ne olduğunu anlamayan çocuklar. Yani şu da bir gerçektir ki 50 sene önceki çocuklarla 2023'ün çocukları aynı değil. Rahmetli benim amcam söylerdi. Şafii mezhebinde kadın erkek temas ettiği zaman abdest bozulur. Genelde buluğ çağındaki erkekler için söz konusu. Oğlum dedi ya, bundan yıllar önce şu anda 7 yaşındaki erkek çocukla bir kadının abdesti bozulur dedi ya. Fetva değil tabii ki. Ama işin realitesi de budur. Yani bizim akranların 20-25 yaşında fark ettikleri, mahremiyetle alakalı fark ettikleri, bilgi sahibi oldukları konuları şimdiki 7-8 yaştaki çocuklar fark ediyor. Buyurun. Dolayısıyla böyle bir ortamda elbette yaşın söylenmemesi bir hikmete binaendir. Küçüklükten dolayı küçük. Ne? Hangi küçük? Mesela 58. ayet gelecek Nur suresinin. 58. ayet Allah diyecek ki buluğ çağına ermeyen çocuklarınız 3 vakitte sabah namazında, yatsı vaktinde ve öğlen vakti elbiselerinizi çıkardığınız, dinlenmek için çıkardığınız 3 vakitte sizin odalarınıza girerken izin isteyecekler. Kim bunlar? Buluğ çağına ermemiş çocuklar. Buyurun. Buluğ çağına ermemiş çocuklarla alakalı bir izin kuralını getiriyor. O zaman bu 31. ayet-i kerimede kadının ziynetlerini gösterebileceği kapsamda sınır söylenen çocuklar bu çocuklar da değildir. Buluğ çağına ermemiş olmak da değil bakınız. Ya izin isteme emrine muhatap olanlardan daha küçük çocuklardır. Onu hatırlatayım. İlginçtir. Dikkat çekici bu. İzin alması istenen çocuklar buluğ çağına ermemiş çocuklar. Kadınların ziynetlerini gösterebilecekleri izin emrine muhatap olan o çocukların yaşından daha aşağıdaki yaştaki çocuklardır. Muhtemelen 2-3 yaşındaki çocuklar için söyleniyor bu. Kadınların ziynetlerini bunlara göstermesine bir sakınca yok. Ve dikkatinizi bir kez daha çekmek isterim bir konuya. Ayet-i kerimede niye amcalar dayılar söz edilmedi ki? Kıvırmaya gerek yok. Amca dayı yok orada. Yani bir kadının kendi amcasına, kendi dayısına mahrem yerlerini, yani saçını, kolunu, elbette kastettiğim bu, yoksa dizle göbek arası zaten kocanın dışında hiç kimse helal değil. Saçına mesela dayısının, amcasının bakması haram mı yani? Sadece Kur'an yeter diyenlere sesleneyim. Buyurun. Amca ve dayı kadına haram Kur'an'a göre. Çünkü Allah Teala burada saymadı. Dolaylı ve doğrudan bir şey de çıkmaz buradan. Uğraşmayın. Dayı ile amca burada yok. Bunun farklı gerekçelerini söylüyor müfessirler. İşte dayı oğlu ve amca oğlu bir kadına nikahlanabilecek olan kimselerdir. Doğru. Amca ve dayı gibi değil. Dolayısıyla bunların babaları olan dayı ve amca da oğullarına tabidir gibi bir açıklama yapmışlar. Ama mesele o değil. Ben meselenin özünü, özetini söyleyeyim. Kur'an üzerinden ahkam kesmeyin. Allah Resulü postacı değildir. Bu konuyla ilgili Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu kriterle bunu belirlemiş oluyoruz. Kur'an'da belirtilmeyen bir hükümdür bu. Amca ve dayının kadına karşı durumu ya da bir kadının kendi dayısına ve amcasına karşı tutumu ne olmalı? Ayet-i kerimeden hiçbirisinden çıkmaz. Mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari ve Müslim'de müttefakun aleyh olan bir hadisinden bunu öğreniyoruz. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bu ayetler indikten sonra diyor ki benim yanıma izin istedi, girmek için izin istedi. Kim? Süt amcam. Dedi ki süt amcası. Yanıma girmek için izin istedi. Kendisine müsaade etmiyor. Niye? Süt amcamdır, olmaz diye düşündüm diyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz edince dedi ki o senin amcandır. Süt amca ile öz amca arasında bir fark yok mahremiyet itibariyle. Nikah gene haram, tesettür sınırı gene aynıdır. O senin amcandır. Girmesine izin ver buyurdu ve öyle girdi. Bakın nereye geldik? Süt amcanın bile evet bu anlamda mahremiyet durumunu Allah Resulü ortaya koymuş oldu. Yani Kur'an'da belirtilmeyen amca ve dayı ile alakalı konuyu Allah Resulü bu hadisle ortaya koymuş oldu. Amca ve dayının kadın arasındaki mahremiyet sınırını Allah Resulü böylece serbest bırakmış oldu. Değilse Kur'an'dan hareketle bunu çıkarma imkanınız yok. İstediğiniz kadar Arapçanın allamesi olun. Çıkmaz. Ancak Allah Resulü'nün bu hadisinden bunu öğrenmiş oluyoruz. Bir de kendi kadınlarına diye bir cümle geçti. Bu nisaihinle. Kendi kadınlarına gösterebilirler. Yani bu ne demektir? Kendi kadınları, devamlı birlikte olduğu kadınlar ama yakınları ve mahremlerinin kadınları ya da kendisiyle aynı dinden olan Müslüman kadınlar ki bu görüş üzerinde daha çok duruluyor. Kendi kadınları. Dolayısıyla Müslüman olmayan bir kadın güven vermez. Namuslu bir kadın fasık kadınlara karşı da mahremiyetini korumakla mükelleftir. Fasık kadın dediğimiz kim? Farzları açıkça terk etmekten çekinmeyen, haramlardan herhangi birini açıkça işlemekten çekinmeyen bir kadın ya da bir erkek fasık denir. Yoldan çıkmış olmak anlamında. Velev ki bir haram olsun, velev ki bir farzın terki olsun. Bir kadının bunlara karşı da mahremiyetini koruması gerekir. Ne yapacak bizim Müslüman kadınlar peki? Fasıklardan geçinmiyorsa toplumda? Bilmem. Ya Nur suresi inmeyecekti, ya da indirmeyecektiniz, ya da Müslüman olmayacaktınız. Var mı ötesi yani bunun? İn kuntum mu'minin diye defalarca Allah'ın ayette vurguladığı şey bu değil midir? Eğer iman ediyorsanız bu böyledir. İman etmeyenler için problem değil zaten. Hazreti Ömer bu ayetin çerçevesini öyle bir belirliyor ki Ebu Ubeyde'nin valilik yaptığı yere bir mektup yazıyor. Orada Yahudi ve Hristiyan kadınlar da var. Müslümanlarla birlikte hamama gitme geleneği varmış o dönemlerde. Yakın tarihlere kadar da benzeri yerlerde var. Müslüman kadınların Yahudi ve Hristiyan kadınlarla birlikte hamama girmelerini yasaklamıştır. Aynen Yahudi ve Hristiyan kadınların erkekler gibi değerlendirilmesine yönelik bir Hazreti Ömer uygulamasıdır. Bunu hatırlatmış olalım. Ayetin son bölümü. وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُورِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ Ayaklarını vurmasınlar. Niçin? لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Üçüncü kez geliyor. O güzellikleri bilinsin diye, güzellikleri fark edilsin diye ayaklarını vurup kırıtmasınlar. Şimdi ayakları yere vurma, yer kelimesi burada yok. Büyük yanılgılardan bir tanesidir. Ayet-i kerimede yer yok. Ayaklarını yere vurmasınlarla alakalı değil. Ayaklarını vurmasınlar, bitti. Nereye vurmasınlar? Problem değil. Yani burada ayaklarını vurarak, kırıtarak yürümesinler anlamındadır elbette. Başka bir anlamı yok bunun. Yere vurma ifadesi bir ilavedir sadece. Niçin bunu yapmasınlar? Yani gizledikleri o ziynetleri görünmesin, bilinmesin. Bunu yapmasınlar böyle. Bilinsin diye de ayakları vurmasınlar. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. Ey müminler, hepiniz toptan Allah'a tevbe edin. Hep birlikte Allah'a tevbe edin. Leallekum tuflihun. Ki böylece kurtuluşa ermiş olasınız. Kurtuluşa ermek mi istiyorsunuz? Felah mı istiyorsunuz? O zaman hepiniz birlikte Allah'a tevbe edin. Çünkü söz konusu edilen konuların uygulamasıyla alakalı hataya düşmek an meselesidir. Her an muhtemeldir, risklidir. Evet, gerçekten çok hassas bir konudur. Günaha düşme ihtimali her zaman yüksek olan bir alan. Dolayısıyla tevbe edin diyerek Allah Teala ayeti bitirdi. Burada özellikle gizli kalması gereken ziynet denildiği zaman elbette bakıldığında hemen görülmeyen, ayaklar vurularak dikkat çekildiğinde fark edilebilecek olan gizli süs ve bedensel güzellikleri kapsar. Bu sadece ayağa takılan halhala takılmayalım. Ayağa takılan halhal üzerinden gidersek bunun bugün karşılığı yoktur. Pek yoktur. Burada vurgulanan da o değil zaten. Ayet-i kerimede bu kelime geçmiyor zaten. Burada vurgulanan ve yasaklanan şey tahrik edici edalı bir yürüyüş yasaklanmıştır. Bir kadının normal yürüyüşü neyse onu yürüyecektir. Normal yürüyüşün dışında insanlar kendisini görüyor diye yürüyüşünü değiştirerek, affınıza sığınırım, kırıtarak yürümesi meşru değildir. Erkeklerin bile normal yürümesinin dışında yürümeyi farklılaştırarak yürümesi de yasaklanmıştır. Çok fazla mütevazi görünmek üzere yürüyeni de Hazreti Ömer yakasından tutmuş, adam gibi yürü yoksa sopa çekerim demiştir. Hasta mısın? Değil. Hasta değilsen de o zaman doğru yürü. Öbür tarafta kibirli yürüyenleri de Allah Teala uyarmıştır. Dağlara erişemezsin. Öyle kibirli mibirli yürümeye gerek yok. Sen kimsin? Neticede iki tane necaset yerinden çıkan bir damla sudan yaratılmış bir insansın. Dahası var mı? Dağlara mı erişeceksin bu kibrinle? Yürüme erkekler içinde, kadınlar içinde normal şartlarda olması lazım. Ama kadınlar bir tık daha yukarıda Sakın ha böyle kırıtarak yürümeyin, tahrik edici bir eda ile yürümeyin anlamında. Dolayısıyla burada ayet-i kerimede, bu 31. ayet-i kerimede defalarca vurgulanan وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ يَدَ لِيُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. O ziynetlerin gösterilmemesiyle alakalı üç defa geçen, aynı ayette geçen, üç defa geçen bu kelimenin enteresan bir karşılığı da var. Bakın Allah Teala kadınlara süslenmeyin demiyor. Güzelleşmeyin demiyor. Ama güzelliğinizi teşhir etmeyin. Güzelliğinizi teşhir etmeyin. Güzelliğinizi başkalarına yansıtmayın. Bu yasaklanan budur. Yoksa güzel olarak giyinmek, şık giyinmek, insani amaçlar taşınarak bunu yapmak elbette bir Müslüman kadının da yapabileceği bir şeydir elbette. Neticede Allah Teala Araf suresinde Mekki bir sure olmakla birlikte kıyafet konusuna değinirken der ki: "Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِ سَوَاتِكُمْ" Avret yerinizi örtecek bir elbise size lütfettik. Bir de varişen, bir de süs. Yani kumaşı, kumaş satan yerden 3 metre top alıp üzerine alın demiyor Allah Teala. Bununla zorlamıyor. Bir de riş, ona bir stil, bir model verebilirsiniz. Bunda da bir problem yok. Ama arkasından ikinci, üçüncü bir elbise türü geliyor. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيِّرٌ. Takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. Yani giydiğiniz ne olursa olsun bir defa o giydiğiniz size kibir nedeni olmamalıdır. Hava atma nedeni olmamalıdır. Bu sizin yürüyüşünüzü, tavrınızı değiştirmemelidir. Buna vesile olmamalıdır. Tevbe ile alakalı da şunu hatırlatmakta fayda var. İşlenen günahlarla alakalı Allah Teala topluca hepiniz birlikte, yani toplu tevbe seansları anlamında değil, yanlış anlamayın. Ama hep tevbe ediniz müminler olarak. Çünkü aynı toplumu paylaşıyorsunuz kadın ve erkek olarak. Birbirinize karşı bu açılardan günaha girmeniz her an, her zaman an meselesidir. Dolayısıyla bu anlamda tevbe edin dedi. Kim bu anlamda günah işlerde sonra tevbe ederse o günahı hatırladıkça tevbesini yenilemesi gerekir. Hatırladı, ben bir zaman böyle bir günah işledim. Yeniden bir tevbeyi hatırlatmak, tevbenin sürekliliğiyle alakalıdır. Çünkü Rabbine kavuşuncaya kadar pişmanlığına ve azmine devam etmesi gerekir ki bunu sağlayan da bu pişmanlıktır ve bu tevbe özelliğidir. Bu ayeti kerimeyi bitirirken bir şey daha hatırlatayım. 60. ayet-i kerime gelecek. Allah ulaşmayı ve okumayı anlamayı lütfetsin inşallah. O ayeti kerimeyi de hatırlatayım. Çünkü 31. ayette kadınlara yüklenen bir tesettür görevi, sınırı, çerçevesi vardı. Ama 60. ayet-i kerimede yaşlı kadınların genç kadınlar kadar tesettürle mükellef olmadıklarını Rabbimiz hatırlatır. Tesettürün en sıkı uygulanacak olan zaman dilimi bir kadının gençkenki halidir. Yaşlandıktan sonra Allah Teala ne diyor? وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. Nikah, evlenme ümidi kalmamış derece yaşlanmış olan kadınların فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُنَا يَضَعْنَا ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِّينَةٍ. Güzelliklerini teşhir etmesinler ama bu ayrı. Fakat dış elbiselerini indirmelerinde bir sakınca yok. Yaşlandıkça çarşafa girmeye gerek yok, zahmet etmeyin. Asıl yapmanız gereken gençken, cazipken. Yaşlandığınız zaman zaten bir şekilde kamufle edeceksiniz. Allah Teala onu istemiyor. Allah Teala diyor ki lazım olan zaman gençken. Yaşlandıktan sonra çok fazla uğraşmaya gerek yok. Dış elbiseyle bir yaşlı kadın bu anlamda, evet, dışarı çıkmasında bir sakınca yok. Hiç problem değil. Ama genç kadının çıkması problem. Bu anlamda da ayet-i kerime ikisinin arasındaki farkı da hatırlatmış olur. Bu kıyafetle alakalı son cümleyi de söyleyeyim. Bir şey ne kadar değerli ise o kadar önemsenir. Ve ne kadar önemsenir ise o kadar da korunur. Bedeniniz de öyledir. Hem erkekler için hem kadınlar için. İnşaat demirlerinin hiç akşamları kapalı bir mekana taşındığını gördünüz mü? Ama kuyumcuların altınının da vitrinde kaldığını hiç gördünüz mü? Kıymetli olan şey korunur. Bedeninin kıymetini bilen kadın ve erkek kendisini korur. korumak istemeyen bedenine kıymet vermiyor demektir. Bedeni onun nazarında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece bir et parçasıdır, beden değildir. Sübhanekallahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.